Birinci ayrım. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engeller Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Halk Avcısı, yazarı Jack London. Özgün adı The Pearls of Parley. Çevirmeni Dilek Gagga. Türü hikayeler. Oda Yayınları 2. baskı Ekim 1979. ISBN numarası 979-975-385-096-4. Bu kitap 160 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 7 Ocak 2023. Kurum telefonu 0212-359-7659. Kitabın kapak resmi. Kitabın kapak resminde bir zavallı köylü tipli bir adam yerde kafasını tutuyor. Arkasında 4 tane yine köylü veya işçi kılıklı adamlar, her birinin ellerinde birer sopa, sanırım öndeki adamın kafasına vuruyorlar. Arka kapak. Halk avcıları halktan ne denli uzaksalar o denli yakın ve şirin görünmeye çalışırlar. Sömürü düzenini sürdürmek ve halkın alın terini yağmalamak için tumturaklı laflarla duyguları okşarlar. Nabza göre şerbet vererek halkı uyutmaya çalışırlar. Ama günün birinde tak der halkın canına, umutlar çoğalır, öfkeler artar, el ele verir tüm ezilenler. Ve işte o zaman maskeler alaşağı edilir. Kuzu postuna bürünmüş halk avcılarının çirkin yüzleri tüm iğrençliği de gözler önüne serilir. Halk Avcısı 1. Bölüm. Fitou Iwa Adası Güney Denizlerinde Polinezya bağımsızlığının ayakta kalan son kalesiydi. Fitou Iwa'nın bunca zamandır bağımsız kalabilmesinde şu 3 etken rol oynuyordu. Önce uzak ve pek göze çarpmayan bir ada oluşu, sonra da halkının savaşçılığı. Ama eğer Japonya, Fransa, İngiltere, Almanya ve Birleşik Amerika gibi sömürgeci ülkeler Fitou Iwa Adası'nın nedenli iştah açıcı bir lokma olduğunu aynı anda fark etmemiş olsalardı, şu ya da bu devletin pençesine düşmekten hiçbir şey kurtaramayacaktı onu. Bu 5 büyük devlet buldukları iri bir kemiği paylaşamayan köpekler gibi birbirleriyle dalaşmaya başladı. Savaş gemileri Fitou Iwa'nın küçücük limanına dolaşarak adayı 4 bir yandan kuşattı. Savaş ha patladı ha patlayacak söylentileri dolaştı ortalıkta. Dünya basını her gün o büyük devletlerin büyük büyük savaş gemileriyle bala üşüşen sinekler gibi gelip doluştukları bu bağımsız kalmak isteyen mini minnacık adadan sütunlar dolusu haberler yağdırdılar dünyanın 4 bucağına. O günlerin sabahında gözlerini açıp kahvaltı masasına oturan kentli insanların ilk işi gazetelerde öncelikle bu konudaki haberlere göz atmak oldu. Barut fıçısına dönen ada sonunda bu açgözlü devletlerden hiçbirine yar olmadı. Hepsi de geldikleri gibi çekip gittiler. Amerikalı bir tayfanın deyimiyle bu 5 büyük devlet ayaklarını kovaya aynı anda sokmuşlardı. Böylece Fitou Iwa, uluslararası bir sömürge yönetiminin pençesinden kıl payı ile kurtulup yine eskisi gibi kendi yağı ile kavrulmaya devam etmiş oldu. Artık Kral Tulifo, yani namı diğer Tuifu Tolifao, yine eskisi gibi Kaliforniya kerestesinden Sidney'li bir tüccara yaptırttığı ulus sarayından halkına adalet dağıtmak ve yeni yasalar koymak hakkına kavuşmuş oldu. Tui Tulifau yalnızca olur olmaz krallardan değildi. Tepeden tırnağa kral olmakla kalmazdı. Çünkü ne fazla eksik, tamı tamına 58 yıl 3 aydan beri bu dünyada olmasına karşın yaşından 2 ay daha fazla saltanat sürmüştü. Yani tahta çıkışı doğumundan 2 ay önce anasının karnındayken kutlanmıştı. Uzun lafın kısası, yaşama süresinden şöyle böyle 5 milyon saniye kadar daha fazla hükümet eylemiş eşine ender rastlanan krallardandı. Kral Tulifau 1.95 boyunda pek iri göbekli denemezse de kantara vurulduğunda rahat rahat 150 kilo çeken dev yapılı bir adamdı. Karısı Kraliçe Sepeli de iri yarı bir kadın sayılırdı. 1.80 boyu ve 120 kilo ağırlığı vardı. Kraliçenin erkek kardeşi Uliyami kız kardeşinden 3 santim daha uzun ve 20 kilo daha ağırdı. Başbakanlık görevinin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı görevini de o yürütürdü. Kral Tui Tulifao dünya yansa hasırım var demeyen gamsız bir adamdı. Sabah akşam demez durmadan kafayı çekerdi. Halkı da az çok kendisine benzerdi. Kimi konularda öldür Allah kılları kıpırdamayan kaygısız insanlardı bunlar. Ama densizin biri dallarına basmaya görsün. Ada geleneğince o adamı garip bir silahla, domuz leşiyle vura vura öldürmekten çekinmezlerdi. Üstelik bu işi hem el hem de gönül birliğiyle yaparlardı. İkinci bölüm. David Griffin yer kendisi Kantane, limanın ağzındaki dik kayalıkları geçmiş frişka bir rüzgarla ağır ağır rıhtıma yaklaşmaktaydı. Hayli serin bir geceydi, gökyüzü yıldızlarla kaynaşıyordu. Tayfalar geminin kıç tarafına arka güverteye uzanmışlar, nazlı nazlı kaymakta olan geminin bir an önce demirleme yerine ulaşmasını bekliyorlardı. Bu sırada geminin ambar şefi Willie Smith kameradan çıktı, iki diren bir çekirdek giyinmişti. İkinci kaptan Willie Smith'in sırtındaki göz alıcı ipek gömleği görünce muzip bir tavırla ''Vay vay vay'' dedi dudaklarını şapırdatarak. ''David Griff ayrıla, bayram değil seyran değil, nereye böyle? Dansa mı gidiyorsun yoksa bu gece?'' diye sordu. Ama ikinci kaptan Willie'den önce atılıp lafa karıştı. ''Ya hayır, dans mans değil'' dedi. ''Willie Hazretleri Tai Tuan'ın evine teşrif buyurmak niyetindeler.'' Anlaşılan majesteleri iyiden iyiye abayı yakmış o kadına. Ambar şefi hiç bile değil diye karşı çıktı. Daha neler, abayı yakmışmış. Sen öyle san bakalım. İkinci kaptan iyice dalına basmak istiyordu delikanlının. Canım ne fark eder yani, diyelim ki sen kadına değil de kadın sana abayı yakmış. İkisi de aynı kapıya çıkmaz mı? Ama bak benden söylemesi ne olup biteceğini adım gibi biliyorum. Yarım saat sonra görürsün. Kulağına bir çiçek, başına da mis kokulu bir aşk çelengi kondurulacak. Derken efendim bir kol, güçlü kuvvetli bir erkek kolu Tai Tuan'ın o ince belini bütün ateşiyle sımsıkı kavrayacak. Willie Smith dayanamayıp ikinci kaptanın sözünü kesti. ''Ya bu senin yaptığına düpedüz çekememezlik derler be'' dedi. ''Elinden gelse o çiçeği yalnız kendin koklamak isterdin değil mi? Ama sen de görüyorsun ki bir türlü beceremiyorsun bunu. Ah dostum ah, nerede bende o şans? Eğer sırtınızdaki o şahane gömleğin bir eşi bende olsaydı, eh belki o zaman dediğin olurdu. Gömlek, işte bütün mesele. Bir şey söyleyeyim mi? Yarım altınına bahse girerim ki adadan ayrılırken bu gömleğin yerinde yeller esecek.'' David Grief de uyardı ambar şefini. ''Tai Tua çalmasa bile Tui Talifao %100 el koyar bu gömleğe. En küçük bir kuşkun olmasın bundan, yapar mı yapar? Gel sen beni dinle de adaya bu gömlekle çıkma. Ama yok ille de giyerim, kimse dokunamaz filan dersen şimdiden elveda de olsun bitsin.'' Kaptan Boy kıyıdaki fenerleri gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Bir ara o da katıldı konuşmaya. ''Evet çok doğru'' dedi. ''Geçenlerde adaya yaptığım son seferlerden biri sırasında Kral Hazretleri durup dururken üzerindeki kemerde kınlı bir bıçağı tazminat olarak vermeye mahkum etmişti tayfalardan birini.'' Sonra ikinci kaptana dönerek ekledi. ''Bay Marş, uygun gördüğünüz an demir atın. Yalnız dikkat edin gevşek olmasın. Şimdi en küçük bir rüzgar belirtisi yok. Bu akşam böyle idare edelim, yarın sabah kopra hangarlarının önüne çekeriz.'' Az sonra boşanan zincirin tok homurtusu işitildi. Aborda eden bir sandala atlayan yerli tayfalar karaya çıkmak üzere gemiden ayrıldılar. Bir süre sonra sandalda kala kala David Grief ile ambar şefi Willie Smith kalmıştı. Willie mercan kayalarından yapılmış küçük iskelenin başında özür mü izin mi dilediği belli olmayan bir takım anlaşılmaz mırıltılarla kemküm ederek patronu Grief'in yanından ayrıldı. İki yanında palmiyeler uzanan bir yolda gözden kayboldu. David Grave ters yola yöneldi. Eski misyonerlerden kalma yıkık dökük bir kilisenin önüne geldi. Kilise avlusundaki mezarlar arasında ahu ve lava lavalara bürünmüş bir grup genç kıza delikanlı çılgınca bir neşeyle dans ediyorlardı. Başlarında hatmi çiçeklerinden yapılmış pırıl pırıl parıldayan taçlar taşıyorlardı. Eski kilisenin biraz ötesinde damı otla kaplanmış bir barakanın önünde 20 kadar ihtiyar adam toplanmıştı. Bir zamanlar misyonerlerden öğrendikleri ilahileri koro halinde mırıldanmaktaydılar. Grief II, Tulifao'nun sarayına yaklaştığında dışarı taşan ışık ve gürültü patırtıdan ehli sefanın kendilerini o bitip tükenmek bilmeyen içki şölenlerinin çılgın alemine adam akıllı kaptırdıklarını anladı. Güney denizlerindeki öteki ada halklarına oranla gülen oynayan, günlerini gün eden mutlu insanlarla dolu bir adaydı burası. Doğum da olsa ölüm de olsa vur patlasın çal oynasın eğlenirlerdi. Bu iki olayda sevinçle kutlanılması gereken birer mutluluk ve eğlence kaynağıydı onlar için. Grief ileriye doğru eğile büküle uzanan Broom Road boyunca ilerlemeye devam etti. Yolun her iki yanı eğrelti otlarına benzeyen öpek öpek çiçeklerle sarılmıştı. Çiçeklerin aralarından yer yer keçi boynuzu ağaçları yükseliyordu. Ilık hava tatlı bir ıtır kokusu ile yüklüydü. Gökyüzünün yıldızlı fonu üstünde meyve yüklü Hint kirazlarının, iri avokadoların ve nazlı palmiyelerin alacalı gölgeleri seriliydi. Öteye beriye serpilmiş ot izbelerden şen kahkahalar, kıkırdamalar, heyecanlı konuşma sesleri sızıyordu dışarı. İleride sere serpe yayılmış deniz üzerinde fosforlu ışıltılar oynaşıyor, karanlıklardan kopup gelen şarkı sesleri balıkçıların bereketli bir avdan dönmekte olduklarını müjdeliyordu. Grief sağa sola bakınarak yürümeye devam etti. Ana yoldan ayrılıp karanlık bir yola saptı, göz gözü görmüyordu. Karanlıkta bir domuza tosladı, hayvan öfkeli öfkeli homurdandı. Yandaki kulübenin ardına kadar açık olan kapısına yaklaştı, içeri bir göz attı. Odanın ortasında orta yaşlı, iri yarı, tombul bir yerli vardı. Yere serili bir hasırın üzerinde oturuyordu. Adam Hindistan cevizi ağacının liflerinden yapılma bir sineklikle arada bir bacaklarına vuruyordu. Gözünde gözlük, ciddi bir tavırla elindeki kitabı okumaktaydı. Grief adamın okuduğu kitabın bir İngiliz İncil'i olduğunu gördü. Bu gözlüklü adam David Grief'in adını bir azizden alan ticari temsilcisi Jeremy'ydi. Jeremy öz ve öz Samoalı olduğundan ten rengi öbür Fitu Iva yerlilerinden biraz daha açıktı. Misyonerler Jeremy'yi bir güzel eğitip batıda yamyam kabilelerin yaşadığı uzak mercan adalarına yollamışlardı. Jeremy misyonerlerin kutsal davaları için bir süre çalışıp didinmişti oralarda. Adamlar onun büyük bir çaba göstererek bu zorlu görevin üstesinden geldiğini görünce mercan adalarından aldılar ve başka bir görev vererek ödüllendirdiler. Yeni görev yeri hemen hemen dini bütün Hristiyan bir halkın yaşadığı Fitu Iva adasıydı. Jeremy burada dine yeni katılmış olan insanların imanını her dem taze tutmakla yükümlüydü. Gel gelelim işler hiç de misyonerlerin umduğu gibi gitmedi. Çünkü Jeremy nasıl olmuşsa olmuş dinden imandan çıkmıştı. Kıyıdan köşeden bir takım dine aykırı bilgiler edinmişti. Eline Darwin'in bir kitabı geçmiş ve o da kitabı yutarcasına okumuştu. Üstüne üstlük cadaloz bir kadınla evliydi. Eli maşalı olduğu kadar çaçaron bir kadın olan karısının bitip tükenmek bilmeyen dırdırları Jeremy'ye dünyayı zehir zindan etmişti. İmanının yerle bir olmasına karşın dinden resmen ayrılmadı. Darwin'in kitabı zihnini iyice allak bullak etmekten başka bir işe yaramamıştı. Hem zaten bu karma karışık gizemli gezegeni kurcalamak ve aslını astarını anlayabilmek için habire eşeleyip durmak neye yarardı ki? Hele hele insan kudurmuş bir cadalozla evliyse. Ve gel zaman git zaman Jeremy'nin vaazlarındaki o kutsal ateşlilik yavaş yavaş sönüp soğumaya yüz tuttu. Misyonerler kurulu günün birinde bu durumun farkına vardı. Onu yeniden yamyamların yaşadığı uzak mercan adalarına sürmekle tehdit etmeye başladı. Jeremy için artık bu kör olası mesleğin kahrı çekilmez olmuştu. Üstelik sevgili karıcığının dili uzadıkça uzamış, kılıçtan keskin, zehirden acı olmaya başlamıştı. Jeremy karısından boşanıncaya dek akla karayı seçti. Çünkü kralları Lu Tulifau denilen o ömür adamın başında da aynı dert vardı. Kral hazretleri içkiyi fazla kaçırdığı zamanlar eşek sudan gelinceye dek dayak yiyordu karısından. Tui Tulifau siyasi nedenlerden ötürü karısından boşanamıyordu. Çünkü kraliçe Sepedi de en azından kralınki kadar soylu bir hükümdar ailesinden geliyordu. Üstelik erkek kardeşi Uliyami krallık ordusunda genelkurmay başkanlığı görevini yürütüyordu. Bu durumda kral atsa atamıyor, satsa satamıyor, boşanmanın hayalinden bile vazgeçmiş olarak başa gelen çekilir deyip dayağı yiyip yiyip aşağı oturuyordu. Ama nasıl olduysa oldu, kendisinin yoksun olduğu boşanma hakkını Jeremy'ye tanıyıverdi. Böylelikle karısının pençesinden kurtulan Jeremy hemen ticaret yaşamına atıldı. Artık bir tüccardı ama patronluğu uzun sürmedi. En yağlı müşterisi olan kral veresiye meresiye derken Jeremy'nin ocağına incir dikti. Bir tüccarın, hele de yerli bir tüccarın kendisine kredi açılması isteğinde bulunan koskoca bir krala ı-ıh demesi, o tüccarın tez zamanda topu atıp iflas bayrağını çekmesi demekti. Bu işten de ağzının payını alan Jeremy bir yıl sonra David Grieve'in ticari temsilciliğini yapmaya başladı ve aradan geçen 12 yıl boyunca bütün işleri yüzünün akı ile yürütmesini bildi. Bu başarıda Grieve'in de payı vardı elbet. Çünkü o veresiye isteyen krala hayır diyen ya da evet deyince alacağını son meteliğine dek söke söke alabilen ilk adamdı. Jeremy gözlüklerinin üstünden doğru patronuna kaygıyla baktı. Sonra okurken yarım kalan sayfanın kulağını büktü, kitabı yanı başına koydu, ayağa kalktı, patronu ile el sıkıştı. ''Bizzat sizin gelmenize çok sevindim.'' dedi. Grieve gülerek ''Başka nasıl gelebilirdim ki?'' diye sordu. Ama Jeremy bu sorudaki ince espriyi anlayamayacak kadar sıkıntılı bir durumdaydı. Diye söze başladı. Adadaki ticaret işleri berbat, işler çok kesat. Hesap defterini görünce yüreğinize inecek. Alışveriş eden yok mu? Yo, tam tersine. Hatta raflar tam takır oldu ama... Gözleri gururla parladı. Ama yine de depoda bir yığın yedek malımız var. Bereket versin, depo sımsıkı kapalıydı. Şükürler olsun ki verilmiş sadakamız varmış. Tui Tulifao'ya çok mu kredi açtın? Hayır, kimseye kredi açmış falan değilim. Üstelik bütün eski hesaplar kapatıldı, borç morç kalmadı artık. Grieve istediği yanıt alamıyordu bir türlü. Anlamıyorum Jeremy dedi, neler geveliyorsun? Uzun etme de çıkar şu baklayı ağzından. Hem bütün bunlar ne demek oluyor söyler misin? Raflar tam takır, kredi desen açılmamış, eski hesaplar kapatılıp borçlar temizlenmiş, ambar sımsıkı kapatılmış, konuş da anlayalım. Jeremy cevap vereceği yerde eğildi, elini hasırın altına soktu, büyük bir demir kutu çıkardı. Grieve kutunun kilitli olmadığını görünce ağzı bir karış açık kaldı. Oysa Samoalı'nın paraları nasıl titizlikle sakladığını çok iyi biliyordu. Adamın bu beklenmedik savrukluğu karşısında afallamıştı. Tıka basık kağıt parayla doluydu kutu. Jeremy kutunun en üstündeki banknotlardan birini alıp uzattı. İşte cevabı. Grieve acemice taklit edilmiş banknot bozuntusuna şöyle bir göz attı. Fitu İva Krallık Bankası bu banknot karşılığında istendiği an hamiline madeni olarak bir sterlin ödemeyi taahhüt eder. Banknotun ortasında bir yerli kellesinin resmi vardı. Onun daha altında Kral Tui Tulifao ile Fuli Uli adlı birinin imzası göze çarpıyordu. Fulu Ali adının yanında Maliye Bakanı ünvanı yazılıydı. Grieve sordu. Bu Fulu Ali denilen herif neyin nesi? Bu bir Fiji adı değil mi? Yanılmıyorsam anlamı da güneş tüyleri olsa gerek. Haklısınız, güneş tüyleri. O herif kendine bu adı takmış işte, aşağılık düzenbaz. Fitu İva'yı karıştırmak için kalkmış ta Fiji adalarından buralara gelmiş. O bu adaya ayak bastı basa da her şey allak bullak oldu. Ha anladım, bu herif de şu meşhur Levukalı anasının gözü zencilerden biri desene. Hayır hayır, bu namussuz dalavereci ne idüğü belli olmayan ip kaçkını bir beyaz. Fiji'nin o soylu ünvanını kisve edinerek gerçek kimliğini örtbas etmeye çalışıyor. Bu adın ardına gizlenerek çevirmediği dolap kalmadı. O saygıdeğer adı diz boyu çamura bulan alçak herif. Tui Tulifao'nun sabah akşam zil zurna sarhoş kalabilmesi için elinden geleni ardına komadı. Bir gün bir de baktık ki kral herifi maliye bakanı yapıvermiş. Derken tuttu bu gördüğünüz değersiz parayı çıkardı piyasaya ve allem etti, kallem etti, halkı alışveriş ederken bu parayı kullanmaya razı etti. Sonra da vergi üzerine vergi yağdırdı. Dükkanın mı var, vergi vereceksin. Kotran mı var, vergi. Tütün mü, ona da vergi. Ayrıca bir sürü gümrük resmi, akla hayale gelmeyecek daha başka vergiler ve türlü türlü kurallar icat etti. Oturdum vergi, kalktım vergi, konuştum vergi, sustum vergi. Vergi oldu vergi ama halkın üzerine pek varmıyor. Gel gelelim o yere batası vergileriyle tüccarlara kan kusturuyor. Kalktı kopra üzerine vergi koydu. Ben de alış fiyatını o oranda düşürdüm. Tabii halk hemen yakınmaya başladı. Bunun üzerine güneş tüyleri denen herif tüccarların kopra alış fiyatlarını keyfi olarak düşürmelerini yasaklayan yeni bir yasa çıkardı. Ve bu suçumdan ötürü beni 2 sterlin para cezası ile 5 domuz vermeye mahkum etti. Bak bak yediği naneye bak. Domuz sayısı niye 4 ya da 6 değil de 5 oluyor? Çünkü cümle adem bilir ki benim yalnızca 5 tane domuzum vardır. Ha bilesiniz bunları hesap defterine geçirdim. Ne diyordum? Ha evet, Fulcrum kumpanyasının temsilcisi Hawkins ile para cezasına çarptırıldı. Ama domuz ve içki vererek paçayı zor kurtardı. Önceleri karşı koyduğu için askerler dükkanını ateşe verdiler. Ben baktım ki iş çığırından çıkıyor, fiyatları boykot ederek satışı durdurdum. Ama güneş tüyleri yeni bir para cezasına çarptırdı beni. Uslu durmazsam dükkanın altını üstüne getirteceğini söyledi. İşte bu yüzden raflar tam takır. Yeni mal koymadım dükkana. Her şeyi satıp savdım ve geriye kala kala şu görmüş olduğunuz bir kutu dolusu değersiz kağıt parçası kaldı. Eğer siz de aylığımı bu 5 para etmeyen paçavralarla öderseniz duman oldum demektir. Aslında işin doğrusu da bu olur ya, neyse işte böyle. Şimdi bilmiyorum, doğrusu şaşırdım kaldım ben. Ne yapmalı bilmem, elden ne gelir? Siz ne diyorsunuz? Grif omuzlarını silkti. Bakalım. Önce gidip şu güneş tüylerini göreyim, ortalıkta dönen nedir anlamalıyım, sonra bir şeyler düşünürüz elbet. Jeremy uyarmaktan alamadı kendine. Aman bir an önce gidip görün öyleyse, yoksa ne oluyor demeye kalmadan bir yığın ceza keser. Üstelik suçunuzun ne olduğunu anlama fırsatı bile bulamazsınız. Vırt zırt ceza basıyor adam. Neredeyse krallığın bütün parasını elinde toplayacak. Halkın toprağa gömdükleri dışında piyasadaki bütün parayı ele geçirmiş durumda. 1. ayrımın sonu. Sayfa 17.